Arkadaşlar Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Togan Karataş ben. Yanımda Orçun Onat Demiröz var. Bugün Euroleague konuşacağız. Orçun Bey nasılsınız efendim?
Çok duygusalım bugün. Togan inanılmaz bir duygusallık yaşıyorum. Sen çok tabii sevmiyorsun ya da ilgili değilsin ama Star Wars The Mandalorian'ın bugün
evet.
İkinci sezon final bölümü yayınlandı.
Böyle... Çok bana göre değil ya.
Evet senin çok zevkine hitap evet. Etmiyor ama ben tabii çocukluktan beri çok büyük bir Star Wars hayranı olduğum için... The Mandalorian beni bugün böyle çok derinden etkiledi.
Ya ben de izlemiştim ama yani evet sen tabii daha başka şeyler hissediyorsundur.
Evet bir masal olarak görüyorum ben. O yüzden çok iyi bir sezon. Sezon finali bende böyle duygular şelali oldu. Öyle geldim.
Evet belli. Zaten Euroleague'de çok konuşacak bir şeyimiz yok
evet,
aslında.
Evet istediği Euroleague'i o yüzden Star Wars falan konuşalım. Hani. Bak üstümde Star Wars
simülatörü var. Arkadaşlar çift maç haftasından 4'te 0'la çıktık. Euroleague temsilcilerimiz. Efes önce CSKA'ya karşı dağıldı. 165 bitti maç. Ve ben aylar sonra ilk defa bir Efes maçını kapattım. Son çeyreğini izlemedim. Ardından Milan'a yine dağılıyordu Efes ama Mitsic önderliğinde bir geri dönüş olmasına rağmen 72-69 İstanbul'da kaybetti. Fenerbahçe ise İstanbul'da önce Milan'a kaybetti. Fenerbahçe de aslında bir ara geri dönüş yaptı. Sergiledi maçta ama yetmedi. Ardından Litvanya'da Žalgiris'ten hani 47 Efes gibi 39-62 biten bir karşılaşma söz konusu. Şimdi tek tek maçlar özelinde değerlendirme yapmak yerine aslında bizim amacımız takımlarımızın durumunu yeni yapılacak olan olası transferleri konuşmak. Ama önce şunu söyleyeyim. Bir kere CSK maçının kaybedileceğini biliyordum ama Milan İstanbul'da pek maç kazanmaz.
Ne maçı abi? 14-0. Kazanmışlığı yok yani. Kazanmışlığı.
Yani geldiler iki kere yendiler bir de. Ve hani Messina'da çok iyi bir sezon geçirmiyor. Onu söyleyeyim. Bizim idol hocalarımızdan biridir ama.
Datome falan bitti durumda.
Hiçbir çözüm bulamadık. Her iki takımımız için de. İstanbul'dan 2-0'la çıkması Milan'ın da. Yani tam onların aradığı galibiyetler oldu. Şimdi biz Efes'ten başlayalım istiyorum. 7-8 oldu Efes ve son 4 karşılaşmasını kaybeden bir takımdan bahsediyoruz. Daha önünde Barcelona ve Real Madrid maçları var. Bu seri 0-6'ya doğru gidebilir. Olabilir. Ve 7-10 seviyesine gelebilir Efes. Baktığımız zaman takımın lideri olmasını beklenen Larkin dünyada değil. Dar rotasyona binen bir yük. Ergün Hoca'nın formsuzluğu, takımın formsuzluğu, sakatlıklar, Plyce'ın sakatlığı var. Tam olarak ne kadar ayrı kalacağını bilmiyoruz ama bir süre takımdan ayrı kalacağı söyleniyor. Baktığımız zaman Efes geçen sene %100'ünü yaşarken, belki %110'unu yaşarken takım zirve yapmışken her yanıyla bu sene tel dökülüyor. Ve şu an playoff'un da dışında. Ne diyorsun? Yani Efes'in neler yapması lazım? Ben bu arada hafta içi Efes'le ilgili bir yazı yazdım arkadaşlar Basket Dergisi'nde. Ondan da biraz bahsedeceğim. Meraklısı okuyabilir. Efes neden dalgalanıyor diye.
Uzun sözü sana bırakıyorum. Güzel bir yazı makale. Yani bence başlığı iflas olarak atabiliriz. Ya.
Evet.
Yani...
Henüz daha çünkü CSK ve Milan maçları kaybedilmemişti ben yazdığımda. Şu an için iflas. Evet.
İç açıcı bir durum yok ortada. Yani takımın kimyası da sahadaki dili de çok ileriye yönelik hani umut vermiyor açıkçası. Yani bir karamsar tablo var. Hani baktığımız zaman bu takımın sağlıklı kaldığı zaman tavanından ötürü, potansiyelinden ötürü, yapabileceklerinden ötürü Şubat sonrasında bir ivmelenme yakalayıp böyle F4'e doğru gidebileceğini hep konuşuyorduk. Çünkü Efes yani bütün departmanlarda çok yetenekli oyunculardan kurulu işte hani oyunu yönlendirme konusunda önemli isimleri var, önemli forvetleri var. Simon gibi bir mesela yanda çok önemli bir kilit açan ismi var işte Plyce gibi oyuna farklı özellikler katan bir uzunu var falan filan. Bir de tabii Avrupa'nın en iyi backcourt ikilisine sahip. Aslında kağıt üzerinde yani baktığın zaman geçen sezon baktığın zaman Avrupa'nın en dominant arka alanına sahip bir takımdan bahsediyoruz. Ama tabii bu sezon işler hiç planlandığı gibi gitmedi. Burada şimdi öncelikle bir bence Ergin Ataman'a değinmekte yarar var. Çünkü yani takım bir kere yani sezonu yeni açmış gibi. Aralığa geldik artık Ocak'tayız. Yani yeni yıl geliyor, yıl bitiyor yani hani.
Abi ligin yarısına geldik işte. Ligin yarısına geldik.
Yarısına geldik. Daha takım form olarak ve hani
Arzu olarak aynı.
Fitlik durumu olarak Eylül'de falan gibi. Yani 3 ay geriden geliyor gibi bir durum var. Şimdi tamam hani evet zaten istenilen ve olması gereken takımların genelde Şubat sonrasında yani Nisan'a yaklaştıkça form bulması ve işte %100'üne çıkmasıdır. En pik noktasına orada erişmesidir ama bu takımın şu an çok ciddi majör problemleri var gibi gözüküyor. O yüzden yani o istenilen seviyeye de arzu edilen seviyeye de gelebilecekmiş gibi değil. Şimdi burada bir sezon planlaması hatası olduğu aşikar. Bir kere Ergin Hoca'nın sezon planlamasını yapamadığı çok bariz. Bu birincisi. İkincisi coaching'in bu makro kısmını yapamadığı gibi ikinci olan kısmı da şimdi maç içinde de çözüm bulmakta zorlanan bir Ergin Ataman izliyoruz bu sezon. Maç içi coaching'de, mikro hamlelerde, rotasyonda çok ciddi sıkıntılar yaşıyor, bunalımlar yaşıyor. Şimdi 7-8 kişiye binmiş bir rotasyon. Ergin Hoca'nın A planı işlemiyor bir kere. Bunu koyalım adını yani. Larkin zaten takımın alfası. Şu an basketbol oynamaya ikna değil. Yani mental olarak basketbol oynamaya hazır değil. Yani her şeyi geçtim. Yani şey kafada şu an basketbol yok. Yani bir depresyon yaşıyor muhtemelen Larkin ve
ya da Florida sahillerini düşünüyor. İlk geldiği sene de öyleydi.
Yani evet. Hani kafası NBA'de de kalmış olabilir. Her şey olabilir. Yani zor da bir süreçten geçiyor. Sakatlık sonrası korona oldu yani.
Tabii.
2-3 haftada oradan
hani ama işte kesildi. Ben geri geldim daha maç kaybetmeyeceğiz filan gibi açıklamalar da yapmıştı yani, vaktinde.
Evet o iddialı. Onlar iddialı. Onlar takımı ateşlendirmek için yapılan açıklamalar da yani sonuçta Larkin daha %100'ünde bile değil. Yani,
değil.
Yani o zaman da değildi. Yani o zaman da geldiğinde %50'siyle falan vardı sahada yani. Tamam patlama yaptığı maçlar oldu da daha yolu vardı yani. O yüzden biraz erkendi o açıklamalar için. Şimdi Larkin'in dönme ihtimali var mı? Bence var. Yani çünkü Larkin ritim oyuncusu. Yani kendini iyi hissettiği zaman o konfor alanındayken patlama yapan ve fizik olarak da yani, yani fiziği çok önemli olduğu için Larkin gibi oyuncuların
atletik yeteneklerini evet, kullanabilmesi açısından.
Yani atletizmi çok önemli olduğu için.
Ve çevikliğini tabii ki.
Çünkü çabukluğu gittiği evet, zaman Larkin'in süper gücü alınmış gibi oluyor. Evet. Yani o hani basıp o ilk
Papa Lucas değil sonuçta evet, bu adam yani.
İlk driplingde o ilk adımda geçemediği zaman Larkin boğuluyor tabii savunmalar arasında. Şimdi o fizik durumunda değil şu an. Belki Şubat'tan sonra oralara çıkabilir. Olabilir bu yani. Hani ilk geldiği sezon da öyleydi. Ama Efes'in o kadar vakti yok. Şimdi şunu hatırlarım.
Ben hep bunu söylemeye çalışıyorum işte arkadaşlara. Yani daha erken vakti diyenler yok, özellikle. Yani
Efes'in ilk sezon Larkin'in katıldığı o dönemde şimdi Efes kazanıyordu zaten. Efes kazanan bir takımdı.
Ona seviye atlattı Larkin.
Aynen öyle. Parçaları çalışıyordu. Larkin'in takıma eklenmesiyle beraber Efes başka bir seviyeye çıktı. F4 takımı oldu. Finale yürüdü falan filan. Yani Larkin pastanın üzerindeki o çilek oldu yani. Şimdi durum öyle değil. Şu an ortada pasta falan yok. Ortada baya patatesli poğaça var yani. Yani, yani baya Efes poğaçaya dönmüş durumda yani böyle. Minnoş bir takıma döndü yumuşak. İşte rebound çekemeyen falan bir takıma dönmüş durumda yani. Böyle hani baya sıkıntılı bir takıma döndü. Savunmada sürekli ezilen, her birebir de geçilen arka alanı.
Metal yorgunluğu da var takımda.
Var var ama yani takımın şu an işleyen gerçekten hani düzenli olarak yani şu an çalışan bir iki tane parçası var. Misic evet, toparladı. Onun dışında Dunstan sakatlık sonrası elinden geleni yapıyor ama yetmiyor. Yani 37 dakika oynuyor adam. 36 dakika oynuyor. Yani hani şey 30, değil
34-35 yani yaşında bir oyuncu için.
Süperman değil yani öyle dünya dışından falan gelmedi yani. Bayağı Amerika'da doğmuş bir arkadaş yani. Hani öyle başka bir gezegenden falan gelmedi yani. Haliyle zaten üstlerinde kaldıramayacakları bir yük var. Simon'un şişir rastlantı değil abi. Simon sezona 5. viteste girdi. Yani bu adam 35 yaşında ve mecburen 5. viteste girdi ve hani bu adamın dakikaları 20-25 arası planlanması gereken Simon'un dakikaları. Hı-hı. Yani o zaman verimli olan. Ama Simon 30 üstüne çıktığı zaman gidiyor yani. Hani
motor yakıyor.
Motor yakıyor yani.
Sorunların makro anlamda ne kadar büyük olduğunu görmek için bazı şeylerin altını çizelim. Geçen sene takım %110 ile oynarken nesnel şartlar da takımdan yanaydı.
Evet.
Yani işte diğer takımlar dökülüyordu. Takım çok açtı. Oraya çıkmaya hazırdı.
Abi Barcelona'nın başında Pesic vardı yani.
Yani işte CSK sürünüyordu. Clyburn sakattı. Madrid o kadar iyi durumda değildi filan. Şimdi buraya bu seneye geldiğimizde...
Olympiakos ortada yoktu.
Yoktu. Bu seneye geldiğimizde işler biraz değişik. Ama önce şuradan başlatacağım. Bir, bu takım şeyin farkında ama yani ona önlem alınmış değil. Euroleague sezonu kapandı. Oynatılmadı. Başlarda doğru diye düşünüyordum ama artık öyle düşünmüyorum ben. Çünkü birçok lig oynandı Avrupa'da ve Amerika'da.
Öyle ya da böyle. Yani.
Çeşitli spor dallarında. İkincisi biz BSL'yi de oynatmadık abi. Şimdi BSL'nin oynatılmaması sadece Efes ve sadece Fener'le ilgili bir durum değil arkadaşlar. Aynı zamanda Bahçeşehir, Bursa, Telekom, Galatasaray, Darüşşafaka filan da dökülüyor Avrupa'da. Şu an rezalet durumdayız. Yani bütün takımlarımızı etkiledi. Aylarca basketbol oynamadı bizim oyuncularımız. Bu ikinci husustu. Peki buna karşılık ne önlem alındı? Yani Efes mesela ne yaptı? Abi kampı geç başlattı Efes, Ergin Hoca. Bir de bir hafta falan geç girdi lige takım. Hemen Zenit mağlubiyeti üstünde. Çöküntü, Larkin zaten ameliyat olmuştu. İstenilen form seviyesine gelemedik. Ama çok çok daha önemli bir durum var. Abi... bu şeyi özellikle sana bırakıyorum. Benim de verdiğim örneği sen aramızda çok konuşuyoruz. Pelinka üzerinden bir örnek verecektik. Hiç transfer yapmadı Efes. Tamam, Ertan iyi bir ekleme olabilir. Yani 12. adam olarak abi, eklersin.
Prospekt ya.
Ben prospekt tamam. Ama yani bir tane adam almadı Efes ana rotasyona. Biz hep şunu söylüyorduk. Geçen sene çok iyi oynamasına rağmen biz Tibor Pleiss'i eleştirdik. Geçen sene kariyerinin en iyi sezonlarından birini oynamasına rağmen. Olympiakos dönemi kadar verimli olmasına rağmen Dunstan'ın defektlerini söyledik.
Evet.
Ama bütün bunları yaparken Ergin Hoca'nın da hakkını verdik. Yani James Anderson'ın rolündeki dönüşüm, bir skorerden Triendi'ye dönüşmesi, Moerman'ın büyümesi,
Simon'un
kariyerinin en iyi sezonunu geçirmesi, ortalama takımlarda oynuyordu Simon, hatta kötü takımlarda oynuyordu Euroleague'de. Hırvatistan milli takımındaki rolü falan da hep belliydi.
Mitch için seviye atlaması,
Larkin'in hoca elinde daha önce çıkmadığı seviyeye çıkması falan, bütün bunların hepsi Ergin Ataman'a yazar dedik. Ama nasıl bunları dediysek bu dönemki işlerde birazcık Ergin Hoca'ya yazacak tabii ki. Şu anlamda yani. Söylüyorum. Takımın %100'ü sürekli bir şekilde veremeyeceğini bilmesi gerekiyordu. Yani takım motoru 3 sene boyunca çalıştıramaz. Madrid'de 2015 şampiyonundan sonra çöktü. Yeni transfer yapamazsanız.
Abi bunun en iyi örneği Fenerbahçe ya.
Fenerbahçe'de
en iyi örneği yani.
Fenerbahçe'de şampiyonluktan sonra bocaladı. Geçen seneki durum ortada. Yani takım transfer yapmadı. Devam edeyim. Bu transfer meselesine ilişkin yine gelmek istiyorum. Devam edelim. Ergin Hoca sezona da çok formsuz girdi.
Evet.
Yani saçlar şey zaten diye biz böyle dalga geçiyorduk ama Ergin Hoca sezonu açmamış ya kafasında.
Ya o işin şakasıydı da.
İşin şakasıydı ama hoca kafasında sezonu oynamıyor şu an.
Bodrum.
Şimdi maçı Efes maç sonunda en az 3-4 tane maç verdi.
Evet.
Hocanın ya rotasyonda inatçı davranması nedeniyle ya da müdahale etmemesi nedeniyle. Evet. Biri de mesela Milan maçıdır. Maçı Messina aldı.
Valencia, Milan.
Valencia maçı, Bayern maçı. Bayern. Yani maçı Messina hocam aldı. Net. Çünkü Ergin Hoca hiçbir şey yapmadı maç sonunda. Takım öldü. İkincisi dar rotasyon. Abi Dunstan bir pozisyon var maç sonunda.
Lide'ye verdi.
Lide baseline'dan geldi, reboundu çekti. Dunstan'ın önüne 50 santim önüne düşen topu. Tamam, Dunstan çok iyi reboundçı falan değil diyoruz da o onunla ilgili değil. Adam öldü, yoruldu.
Tabii canım.
Öldü yani. Sertaç 5 dakika oynayamaz mıydı abi? Sertaç niye oynamıyor abi? Yani Tibor sakat. O zaman Sertaç niye oynamıyor?
Buna geleceğim.
Niye var?
Ya maç sonundaki açıklamaya yani, çok takıldım bu arada.
Bunu da konuşalım yani. O zaman niye aldık abi Sertaç'ı biz? Geçen sene final maçında oynuyordu. Evet. BSL'de. Geçen sene Euroleague'de önemli maçlarda oynuyordu. Yani belli bir rolü oynuyordu. Şimdi Ergin Hoca sanırım geçen seneki rollerinin herkesin üstüne çıkmasını bekliyor. Onu yapamıyor işte her oyuncu. Niye yapamıyor ayrı tartışılır. Ama zaten Euroleague'de bir hocamızla biz arada konuşuyoruz. Zeki Hoca'yla. Şey dedi mesela, bir örnek verdi. Euroleague'de en son 20 sayı atan Türk oyuncu kimdir Togan dedi. Ben böyle bir düşündüm. Kim olabilir? Herhalde Cedi'dir abi dedim.
Yani en son...
Cedi'ydi galiba.
Evet.
Şimdi Cedi bizim olabilir. Zaten Euroleague seviyesinde oyuncumuz yok.
Türk oyuncumuz yok.
Bu ayrı bir yani tartışma alanı. Bir şeye daha gelelim. Mitsic de üzerine binen yük şeye döndü. Larkin de geldikten sonra ilk sezon belli bir süre oynamamıştı. Hatta Teodosic ile takas tartışmaları çıkmıştı. Çünkü Larkin olmayacak mı acaba moduna giriyorduk. Sonra Larkin patlama yaptı. Bir sonraki sezon iyice üstüne koydu. Şimdi yine oraya geri döndük. Mitsic yine tek başına kalıyor. Evet. Bazı alanlarda ki ben bazen çok eleştiriyorum Mitsic'i. Ama Milan maçındaki geri dönüş onun sayesinde olmuştur. Bunun da adını koyalım.
Abi Mitz için bu sezon...
Yani çok özür diliyorum bunu tamam, söyleyeyim.
Devam et.
Bütün bu sorunlar birikti, birikti, birikti ve nesnel koşullar da değişti. Çünkü diğer takımlar güçlendi ve daha aç hale geldiler. Koç değişimi gibi, oyuncu değişimi gibi taze kanlar geldi takımlara ve artık sezonu istiyorlar. Ve bir şey daha, Efes geçen seneki gibi motoru vurup nitroyu yakıp gidemediği için takımlar önlem alıyorlar. Ve Efes kaç maçtır 70'ler barajında kalan bir takım haline gelmeye başladı. O zaman bu şu demek, Efes geçen sene ofansif verimlilikle ligi birinci bitiren takımken artık ortalama bir hücum takımına dönmüş durumda. Önlem alınabilir bir takım olmuş durumda. Özellikle Baskonya maçında bu çok net ortaya çıktı. Savunmada zaten bir şey, yani netleştirelim. Dunstan Plyce, Sertaç olmazdı. Buraya bir transfer şarttı. Tek sürekli söyledik bunu. Forvet'e transfer şarttı. Larkin, Mitsic sakatlığı devam edecekse Larkin'in gerekirse bir tane transfer şarttı. Yani Naci Williams, Ghost mesela boşa çıktı şu an. Onu da dipnot olarak vereyim. Utah serbest bıraktı. Yani hiçbir transfer yapılmadı. Ergun Hoca aynı şekilde yola devam edeceğiz dedi ama bence bu yönetimden gelen bir söz. Hatta bence doğrudan Tuncay Özeyhan'dan gelen bir söz. Yani Alper Yılmaz'ın da burada çok sözünün geçtiğini düşünmüyorum. Ya da bastırabildiğini düşünmüyorum Tuncay Başkan'a. Ama burada yapılması gereken şey netti. Takıma yeni bir challenge yaratılması gerekiyordu. Geçen sene bitti. Abi bitti. Yapacak bir şey yok. Yani geçen sene sonlandı. Yapamıyor yani. Bu geri dönemiyorsun. Zamanı geri alamıyorsun. Dün diye bir şey yok.
That's senin, reality.
Senin yeni challenge'lar yaratman lazım. İşte o challenge'lar noktasında bence rezalet bir hem coaching hem de yönetimsel anlamda çok kötü bir durumla karşı karşıyayız. Yani.
Tamam şuradan alalım. Bence yani ben Twitter'da da zaten o örneği vererek CSK maçı sonrasında yazdım. Hani yani Rob Pelinka Lakers şampiyonluğu sonrası işte şampiyon olduk ama yetmez dedi. Ve şampiyon olan kadroyu korumakla kalmayıp üstüne Marc Gasol gibi falan hamleler yapıp.
Marc Gasol, Schröder, Montrezl Harrell, Wesley Matthews,
Harrell'a bile direkt rakiplerinden alıyorlar. Evet. Yani öyle düşün. Hani ve üstüne de 3-4 tane daha net parçalar ekleyip çok daha kaliteli, çok daha yetenekli bir, çok yönlü bir takım kurdular. Şimdi bunu yapmak gerekiyor. Yani şampiyon olsan da
dahi
yani çünkü mevcut koşullar değişiyor. Yani parametreler değişiyor. Rakiplerinin durumu değişiyor. Sen aynı seviyede kalamayabiliyorsun. Yani yaşayacağın değişkenler farklılaşıyor. Geri gidebiliyorsun. Yani oyuncuların yaşadığı bazı, bir de öyle bir olağan üstü dönemden geçiyoruz ki Covid gibi bir tamamıyla denklemi bütün her şeyi değiştiren bir olgu var. Yani bütün takımların dinamiğini değiştirebilecek bir mevzu var şu an ve bu daha devam edecek. Yani 2022'ye kadar böyle olacağı söyleniyor. Şimdi hal böyleyken takımı korumak, aynı oyuncuları tutmak yetmez. Yani yetmez. Hani çünkü şartlar değişti. Şimdi bunu Efes bu sezon acı bir şekilde
yaşıyor.
Çok acı bir şekilde yaşıyor. Yani yetmediğini, yetmeyeceğini deneyimliyor. Şimdi Ergin Hoca da o noktada çaresiz. Şimdi bu takımın açıkça yani bence hatta bir an önce bir transfere ihtiyacı var. Çünkü takım gerçekten 7-8 kişiye yığılmış durumda. Yani Mitsic şu an Euroleague'in en çok oynayan 3. oyuncusu konumunda. 35-36 yani umarım tekrar bir sakatlık falan yaşamaz. Yani ufak 10 gün 12 günde açtı bir sakatlık yaşadı. Bir çekme sakatlığı yaşadı ama bu çok daha büyük sakatlıklara gidebilecek de bir süreç. Yani şimdi hal böyle olunca şu an bence bir ekleme gerekiyor. Ki eklemenin gerekliliği sadece bundan da ötürü değil. Yani şu an bir zaruri bir ihtiyaç haline döndü. Zaruri.
Personel sayısı eksik şu an
Efes'in. Personel sayısı eksik artı dediğim gibi yani başka bir seviyeye çıkmak için, yani seviye atlamak için gerekli. Çünkü senin A planın çalışmıyor şu an. Yani kötü durumda. Artı dedin ki hani hücum verimli olarak, reytingi olarak zaten ligin en iyi takımıydı geçen sene Efes. Ama defensive ratingi de X8'deydi bu takım.
Tabii evet.
X8'deydi.
İyi savunma takımıydı aynı zamanda.
Yani savunması gereken zamanlarda dozu arttıran, sertlik veren, hasıl koyan. Orada Singleton'ın durumu hani arkada çok iyi bir çember savunucusu haline dönmüştü. Arka alanda yenilmiyordun.
Dustin'ın dakikaları iyi ayarlanıyordu.
Şimdi hal böyle ki olunca Tabii ki bazı şeyler çok daha kolay oluyordu. Yani rakiplerini işte boğman kolaylaşıyordu. Çünkü hem zaten ligin en iyi, en üretken, en akışkan hücumunu yapan takımısın. Hem de savunmada zaten ortalamanın üzerindesin. Yaptığın maç içinde yaptığın serilerle maçı öldürebiliyordun. Şimdi bir, maçı öldüremiyorsun. İki, maç sonunu oynayamıyorsun.
Yani, Mitsic maç sonu toplar kaybetti. Niye? Yoruldu abi, abi adam.
Yani bunun adını koyalım. Adam hani götünden bak götünden soluyor yani hani. Çünkü ya Milan maçında o şutu atacağına inanıyor musun sen? Yani o şut sokabileceğine sen o son topu...
Ben inanmıyordum.
İnanmıyordun çünkü adam bitikti zaten. Bitmiş durumdaydı
fena
yani.
Fena da atmadı aslında.
Ya kötü atmadı. Çok zor bir şut. Evet. Yani step back yapıp sola doğru attı. Daha çok böyle Sponolis şutudur o. Ama şimdi onu atacak ne bir nefes ne bir enerji yani hani öyle bir şey kalmadı adamın üzerinde. Çünkü 17-0'lık seriden Efes döndü ve hani Misic zaten orada yaktı Nitro'yu yani. Hani adam zaten 3. çeyrekte bütün patlayıcılığını koydu ortaya. Takımı tekrar yola soktu. Dengeye getirdi maçı falan. Ama şimdi orada başka isimlerin girmesi gerekiyor artık yani.
Vallahi bir şeyi söylemekte fayda var. Mesela Dunstan'ı Hines ayrı yordu. Tarzowski. Tarzowski diyoruz ama. Tarzowski ayrı yordu. Gerektiğinde Zach Lidey ayrı yordu. Evet. Dunstan tek başına herkese karşı mücadele etmeye çalışıyor. Şimdi Ergin Hoca'nın kariyerinde böyle az kişiyle kazandığı bazı kritik hedef maçlar vardır. Birkaç tane.
Ama bir maç.
Bir maç, iki maç.
Hedef maç.
Yani işte mesela hatırlıyorum BSL finalinde yapmışlığı var. Galatasaray'la Euroleague'de bir tane kritik maç kazanmışı var. Ama bunlar bir kere, iki kere olur. Bütün sezon böyle oynanmaz.
Arka arkaya bak. Geliyorsun. Valencia'da içeride Asvel maçı oynamışsın. Gitmişsin Valencia maçı oynamışsın. Hemen arkasında Moskova'ya gitmişsin, CSKA'ya dönüyorsun Milan. Gideceksin
bir de,
şimdi.
Bir de Milan İstanbul'da dinleniyor.
Madrid maçı oynayacaksın.
Barcelona Madrid.
Yani şimdi fikstür ortada abi. Yani bu fikstüre hani dayanamazsın yani. 7-8 kişiyle çıkartamazsın bu fikstürü. Mecburen orada yani abi, sert açıda doğuşu da yani oynatmak zorundasın yani.
Oynatacaksın.
Gerekirse maç planını değiştireceksin. Gerekirse evet. Yani sistemini değiştireceksin.
Maccabi maçında yaptı. Yani. Makabi maçında yaptığı şeyi neden daha fazla göremiyoruz? Yani Kevin Punter'a Efes niye bu kadar çok kolay yeniliyor? Hele sonda tepeden
Kevin Punter bak. Var. Yani Kevin şut Punter var. Zaten yanarak gelmiş bu maça. Adam yanıyor yani. Adam o kritik şutları sokuyor. Yani gene aynı şeyi söyleyeceğim.
Abi Kyle Hines'in,
niye doğuş oynamıyor abi? Kyle Hines'in yani niye oynamıyor?
Kyle Hines'in en büyük özelliklerinden biri kısalara alan açması. Bunu biliyoruz. Buna bir önlem yok. Punter'ın şutuna
ki çalışmamış. Birebir oynayıp boşta atabilen bir isim yani.
Yani Lidey gibi atletik oyuncunun yapabileceklerine çalışmış. Zaten Milan'ın kadrosu genel olarak iyi. Formsuzlar onlar da. Bakmayın arkadaşlar.
Datome yani, çok kötü orada. Yani,
Rodriguez de çok iyi durumda değil.
Yani, ana parçadaki evet, o isimler
kötü. Ya Rodriguez hani oyun kurma noktasında iyi durumda ama hani şutu falan girmiyor. Ya şeye gelin. Milan da aslında bence bu iki galibiyet olmasaydı bayağı kötü yerlere doğru gidiyordu.
İlaç gibi geldi onlara.
Şimdi peki abi biz yani kadronun bir anda kadronun aslında yetersiz olduğu ortaya çıktı. Yani bizim yazın yaptığımız eleştiriler, şampiyon olsa bile bu takım, ki hiçbir şey yok şu an bu takımın. Arkadaşlar yani takımın şeyi, Efes'in müzesinde Euroleague kupası durmuyor. Transfer yapılması gerekiyor. Biz bu... Plyce'i eleştirdiğimizde bize kızanlar sanırım şu an hak veriyorlardır.
Yani veriyorlardır muhtemelen. Hani biz Plyce gitsin
demedik abi, öyle bir
diye
şey
söylemedik bunu. Ya da Dunstan gitsin diye söylemedik. Onların arkasına bir tane daha lazım. Bir tane daha. Yani kimse o yani. Getirip koyacağın ve onları yedekleyeceğin, bloklayabileceğin, blok olarak oynatabileceğin birisi daha lazım. Ya da Simon abi ya tamam, Simon çok yetenekli ve kariyerinin sonunda gerçekten zirve yaptı. Başka bir seviyeye çıktı da. Simon'un yani sana yani CSK vura vura finalde gösterdi abi sana işte. Oradan al dersi. Yani senin işte Clyburn'e karşı yani böyle atlet 3 numaralara karşı elinde bir silahının olması gerekiyor. Yani bunu CSK finalinde en acı şekilde zaten yaşadın. Öğrenmen lazım yani. Buradan dersi alıp ha demen lazım. Benim burada bir eksiğim var, bir defektim var, ciddi bir sorunum var. Oraya bir parça koymam lazım demen lazım. Ya da ne bileyim Alec Peters'ı tutup Alec Peters'a
3 numara
gibi. Ivanovic'in yaptığı gibi 3'te oynamayı öğretmen lazım. Yani bunları yapman lazım. Sen takım olarak bir kere personelini zaten kaybettin. artı bir ekleme yapmadın. Şu an takım tabii ki su kaynatıyor. Yani bunları da görebilmek gerekiyor.
Ayrıca
yani.
Takıma kontratlar da verildi. Yani ben bunu şimdi Dunstan bu Namuski ile birlikte evet en çok oynayan yabancı durumunda Efes'te ve geçecek yani kontrat da aldığı için geçecek. Şimdi şuna baktığımız zaman Dunstan abi 34-35 yaşına geldi. Efes emekçisi falan filan bunları çok Dunstan çok övdük biz burada da. 2 sene daha Dunstan mı izleyeceğiz abi Efes'in birinci pivotu olarak?
Evet.
Bu birinci bu soruyu bir evet, düşünmesini evet. istiyorum insanların.
Bak Hines bile ha. Milan'da bench'ten geliyor.
20 dakika oynuyor. 20 dakika 35 oynuyor. Dakika oynamıyor. Undersize bir uzun mu izleyeceğiz biz 20 sene şey 2 sene daha Efes'te. Devam edelim aynı şey Plyce için filan da geçerli. Hadi bunları geçiyorum. Ki gelecek sene takım tamamen değişebilir. Mitsic Oklahoma'da hakları. Bu Oklahoma'da oynayabilir. Oklahoma çok kötü durumda çünkü şu an. Gelelim şeye Larkin gidebilir. Yani takım yeniden yapılanmaya gidebilir. Yeniden yapılanırken bağlı kontratlarınız olacak.
Şimdi, Singleton gibi falan.
Şimdi boşta evet. Şimdi Nigel Williams tabi bu tamamen benim uydurmam. Hiç adı falan geçmiyor Efes'te de. Ryan Brokoff gibi oyuncular. Boşta Timman'ın resmi olarak henüz görmedim ama işte boşa çıkacağı söyleniyor. Yani abi bir iki neyse bir şeyler bulunmazsa sezon gidiyor. Yani tamam bütçe Efes bütçesini arttırmadı. Bunun farkındayız da. Özellikle Singleton'ın maaşına biraz zam yapıldı çünkü geçen sene çok...
Sadece Singleton değil ki Misic 3 katına falan çıktı abi.
Çok ucuza oynuyordu Singleton.
Misic 400 bine oynuyordu şu an 1.8 falan alıyor Misic.
Doğrudur ben yani. 1.6
falan. O civar yani 1.5 üstünde evet. Yani. Hani.
Peki sen olsan 3 numara 5 numara guard yani bir tane transfer hakkınız var nereye alalım hocam?
Ben forveti alırdım. Yani.
Sanırım ben de forveti alırım.
Çünkü bu takımın çok net bir şekilde... Bir forvet ihtiyacı yani orada tamam Simon evet çok iyi bir top yönlendirici yeri geliyor guard gibi oynuyor falan ama orada abi böyle hani atlet
3.5
numaralara karşı hem böyle savunmada ezilmeyecek hem de aynen yani 3-4 oynayabilecek postapı olan falan bir ismi tercih ederdim yani. Ryan Brokoff mesela bence tam Efes'in aradığı tarzda bence bir isim. Yani zaten 2 yıldır peşindeler Brokoff'un. Yani Brokoff'la sözleşme bile imzalandı ama işte Dallas meselesi olduğu için Dallas alınca gelmedi.
Yani orada da neredeyse hiç oynamadı.
Oynamadı ama yani NBA tabii yaptı. Ki
CV'sinde
yani,
yazıyor.
Evet yani çok normal yani bir oyuncunun NBA'den bir teklif varsa NBA'yi tercih etmesi. Bir de çünkü hani oynamak meselesinden öte
kalma olasılığın artıyor orada yani.
Kalma olasılığı bir de kazandığın para abi yani evet. Hani 4-5 katını kazanıyorsun
gerçi oynamasan. Gerçi vergiler bile. Falan da var. Brokoff var, yakın ama... parayı alabilir Türkiye'de NBA. Yani orada vergiler çok yüksek olduğu için yani verginin düşük olduğu bir Avrupa ülkesinde fena para kazanmaz Brokoff.
Evet. Hadi hele Rusya'ya falan gitse zaten iyi kazanır.
Yani İspanya'da falan iş değişebilir de peki Brokoff bence de çok iyi olur. Efes zaten senelerdir almasını istediğim bir oyuncu da bir sorun daha ortada duruyor. Abi Efes ligin şu an zaten kötü bir rebound takımıydı da en kötü rebound takımı şu an neredeyse. Şu an, rebound alamıyor takım.
Milan maçında sana şöyle söyleyeyim. 2 rebound ratio'su en kötü olan takım oynadı karşılıklı. Evet. Yani Milan'ın da mesela rebound ratio'sunun Hines, Tarzuski falan varken bu kadar kötü olması enteresan. Çünkü onlarda da kısalar falan hiç işte
hiç.
Punter, Delaney, Rodriguez falan hiç ribanda girmeyen kısalar olduğu için tamamıyla olay forvetlerin ve uzunların üzerine kalıyor.
Ya yani Mitsic gibi bir riband çeken kısası yok onların.
Yok evet yani.
Mitsov'un da.
Hem yok hem de yani Datome formsuz Mitsov da çok zaten riband alan bir forvet değil. O yüzden bütün yük uzunların üzerine kalıyor. O yüzden onlar da kötü aslında riband konusunda. Yani şöyle söyleyeyim biri 17 biri 18. Efes 18, Milan 17. Ama biz yani gördük ki
kritik toplarda total
Milan rebound... bile daha iyi rebound takımı yani Efes'ten. Hani.
Yani total reboundda Efes kazandı da kritik topları, kritik reboundları verdik.
Maçın en kritik reboundını Milan aldı.
Evet.
Yani en sondaki o en önemli topları, ikinci şansları hep Milan aldı. Şimdi
ve biz bir not daha ekleyeyim. Efes kendinden üstündeki 10 takıma karşı galibiyet alamadı henüz.
Evet ki
yani yenebildiği en büyük takım isim olarak Maccabi, Olympiakos filan yani tepeye galibiyeti yok Efes'in aşağıya galibiyetleri.
Yani Ergin Hoca'nın bir de alameti farikası hedef maçları çok iyi oynamasıdır yani iyi hazırlanmasıdır.
Evet yani bunu mesela Galatasaray'dayken yapsaydı anlardım çünkü Galatasaray'da 8. lig mücadelesi verirdi.
Tabii, playoff.
Direkt rakiplerini yenerdi ama şimdi Efes'te işler değişik. Tepe takımlara karşı hiç galibiyet alamayan bir takımın sorumlusu olarak Ergin Hoca'nın artık bir şeyleri değiştirmesini bekliyorum ben. Çünkü maç
Yani
sonunda bir sürü maçı verdi Efes.
şimdi
Verdi.
ha şunu söyleyeceğim. Şimdi maç sonunda mesela şey dedi. Milan maçı sonrasında.
Top kayıplarından vurgu yaptı.
Hem oradan yaptı hem de Plyce'ın ayağının sakat olduğunu
Evet.
bilseydim
Ha.
oynatmazdım. Hocam nasıl bilmezsin böyle? Böyle
Ya.
kritik bir bilgiyi yani nasıl böyle pardon da saçma şey mi olur yani böyle bir şey olabilir mi ya? Hani Kemal Kılıçdaroğlu tonlamasıyla söylemek isterim yani hani böyle bir şey mümkün mü yani hani sana söylemiyor mu teknik ekip staff gelip Plyce oynayabilecek durumda değil. O yüzden bu maç Sertaç'ın oynaması daha yani bu
Benim
bilgi ya yani böyle bir şey olabilir mi yani mümkün mü elit seviyede Euroleague'in elit seviyesindeki bir takımda
abi futbol menajer mi oynuyoruz ya?
yani böyle bir şey gelmemiş olabilir mi? Mümkün değil ya. Ya mümkün değil yani. Plyce'ın sakat olduğunu hani sahada mı öğreniyorsun yani hani ayağını sürdüğünü adam bayağı şeydi Topal Osman gibi yani böyle ayağını sürüyordu.
Ki
Bayağı çekemiyordu
daha
yani.
önceki haftalarda da öyle oynamışlığı var Plyce'ın. Keza Simon'un.
Yani Sertaç bir maçta oynayacaksa o maç bu maç yani hani.
Valla Ergin Hoca 17 sayıdan döndükten sonra Mitic sayesinde öne geçen takıma neden hiçbir şekilde 2 dakikada olsa dinlendirmediğinin hesabını vermiş değil.
Yani değil tabii
Yani
canım
Ergin
yani.
Hoca'nın yani çok övüyoruz ediyoruz da ben böyle hiçbir şeyin hesabını vermem tavırlarından birazcık insanlar yoruluyor haklı olarak. Hocam yani şey ya bu kaçıncı maç? Maç sonunda giden kaçıncı maç bu? Ve bir tane Maccabi Olympiakos gibi birkaç maç hariç Ergin Hoca'nın direkt böyle maça çok büyük etki ettiği. Geçen senenin en iyi koçundan bahsediyoruz ya.
Evet.
Geçen sene Euroleague'in en iyi koçuydu Ergin Hoca.
Evet.
Direkt etki ettiği maç sayısı yok gibi
Ve
bir şey. 2-3 tane maçta koçluk yaptı hoca.
Efes geçen sezon kötü oynadığı maçları da kazanıyordu abi.
Evet.
Maç sonunda yani o maç topunu ya da o crunch time'ı iyi oynuyordu.
Yani sadece transfer de yetmeyecek onu söyleyelim. Mantalitenin
Yetmez.
değişmesi lazım. Bir kere
Yetmez.
Larkin'in hayata döndürülmesi lazım. Oyuncular birbirine küsmüş gibiler şu an.
Kimya iyi değil evet yani.
Yani en azından işimi yaparım diyebilecek oyuncu sayısı çok mu diye bakıyorum. O da çok değil. İşte Dunstan, Simon filan abi tamam işler kötü gidiyor ama ben en azından işimi yaparım diyebilecek oyuncular. Ama işte bunlar sorunları çözmek için yeterli değil.
Ya bir de
Sezonu harcamaya değer mi gerçekten? Yani bir iki transfer yapmamak için Efes sezonu harcayacak. Bilmiyorum. Şimdi bu arada alttan gelip Euroleague şampiyonluğu örnekleri var. Maccabi var mesela işte.
Fenerbahçe'de.
Fener 2 Bogdan sakat olduğu için diyeceğim. Yoksa o takım gerçek yani hakkı 5.lik değildi o
Yani
takımın.
değildi ama yani
Ama
alttan geldi.
5'ten geldi sonuçta. Yani şunu yapabilir. Şunu da not olarak ekleyeyim. Amerikalı yıldız oyuncuları sezona ısındırmak çok kolay iş değildir.
Evet.
Efes Charles Smith'le bunu yaşadı. İşte Larkin'le bunu yaşadı. Yine yaşıyor. Dolayısıyla mesela bugün Larkin'i Final Four'a koy oynar. Aynı şeyi mesela Bled Tyrese Rice ile yaşadı. Ortalama bir sezon geçirirken Final Four'da patlama yaptı Tyrese Rice. Yani bunlar mümkün
Hala
de.
onun ekmeğini yiyor.
Ha, bunlar mümkün de. Bunlar %1'lik olasılıklar. Buradan Final Four'a yürümek bile artık çok
Ya şunu
zorlaştı.
adını koyayım. Efes bu halde zaten playoff
Zor.
yani şu an zor. Çünkü
Döküyor. Yani
öndeki takımlar
mental
daha
olarak çöktü. Takım
evet.
tükenmişlik sendromu yaşıyor şu an.
Ve bunun yani 1,5 yılda olması enteresan. Yani sonuçta daha çok o tükenmişliği 3-4 yıldır beraber oynayan takımlarda görürüz. Hani
Evet.
Efes daha 1,5 yıldır hani top pick noktasında iken bunu yaşıyor. O da başka bir sorun. Yani hani
Daha ne başardınız abi sorusunu sormak istiyorum
tabii
bazen.
canım ya daha ortada kupa yok, bir şey yok
Bir
yani.
tane Türkiye Ligi var.
Yani
Neyse.
bir de final var işte yani
Evet.
EuroLeague finali var.
Burada Efes'e virgül koyalım. Gelecek
Ya
hafta
koyalım
yine
ama
konuşuruz zaten.
yani
İşler iyi değil.
işler iyi değil, vakit dar. Hani
Evet.
öyle şey de değiliz yani. Düzelir noktasını artık geçtik yani. Hani
Evet.
o
Katılıyorum.
orayı geçtik.
Müdahale lazım. Öyle
Bir
kendi kendine yolda düzelecek bir durum yok.
yani.
Şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe'de de aslında suların durulduğu söylenemez. Son 8 maçın sadece birini kazanabildiği EuroLeague'de Fenerbahçe. O da Zenit maçıydı. Bayağı da iyiydi bence Zenit maçı. Önce İstanbul'da Milan'a kaybettiler. Söylediğim gibi ardından Litvanya'da dağıldı takım. Ve Kokoşko hoca, sakin olarak bildiğimiz hoca dahi basın toplantısında yani burada hala benim basketboluma ilişkin sorular soruyorsunuz. Biz burada 40 yedik falan gibi böyle pasif agresif bir cevap verdi basın toplantısında. Şimdi şey tartışmaları devam ediyor bu arada. Yani Kokoşkov hoca istifa etmeli mi? Hatta etsin. Sorumluluğu üstüne alsın. Gerardini çeşitli açıklamalar yapıyor. Biz işte kendimizi olduğumuzdan daha büyük gördük. Gerçekçi durum bu değil gibi. Doğru. Çeşitli açıklamalar yapıyor.
Taraftar da bunu bir görecek önce. Heh. Ondan sonra.
Şimdi Fenerbahçe'den başlayalım. Milan maçında ufak bir geri dönüş var. Bu arada yani dönüşümünü izledik biz de. Ama Žalgiris maçında dağılan bir takım var. Žalgiris bençiyle maçı bitirdi. Yani bu iki takımımızın da bu hafta aldığı bu iki mağlubiyet, CSK ve Žalgiris mağlubiyetleri kepazeliktir. Kusura bakmasın tabii, ben tabii. Bunu söyleyeceğim. Bu iki kepaze mağlubiyetin ardından koçları tartışmak normal. Fenerbahçe'ye geçelim. Sen Fenerbahçe için ne diyorsun? Fenerbahçe çok zor bir fikstüre girmiyor demiştik ama kazanamıyor abi şu an Fenerbahçe maç. Yani daha önde de Olympiakos maçı var.
Olympiakos da formda ya.
Asfel'le oynayacak ama şu an Alba'ya da yenildi, Milan'a da yenildi, Žalgiris'e de yenildi son 3 maçta. Ve Kokoşkov ciddi şekilde tartışılıyor. Benim açıkçası Fenerbahçe'de son dönemlerde beğendiğim tek şey Gerald Eddy ile Veseli'nin pik sonrası çıkartılan şutlar. Başka da hiçbir şeyi beğenmiyorum ben. Bir de Bobby'nin direnci. Açıkçası takım çorba oldu ya. Bayağı çorba bir takım yani gördüğüm kadarıyla. Çok çorba bir takım yani. Bartel'le olanamaz, ne oynadığını bilmiyorlar.
Sabah böyle sarhoş şekilde içilen mercimek.
Yani böyle Anadolu'da şey vardır. Sabah 6'da kalkar özellikle yaşlılar gider işte paça çorbası falan içerler.
Çürük. Bu daha çok çürük gibi.
İşkembe çorbası falan içerler böyle. Takım bayağı çorbaya döndü abi. Ne oynadığı belli değil. Kimin nasıl durduğu belli değil. Sen bir fotoğraf göstermiştin. Savunma Messi var gibi savunma yapıyor Fenerbahçe. 5 kişi boyalı alanın etrafında.
Çok komik ya.
Yani.
Milan maçında yani. Evet.
Ne diyorsun arkadaşlar, Fenerbahçe için?
O fotoğrafı Twitter'dan arayın bulun. Fenerbahçe'nin bir savunma yerleşimi var. Fecaat yani böyle 5 tane Milan oyuncusu. Şöyleydi fotoğraf pardon. Bir tane Milan oyuncusu içeride. Diğer 4 kişi dışarıda. Ve 5 Fenerbahçeli
içeride gömülmüş.
Boyalı alana gömülmüş. Diğer 4 Milan oyuncusu dışarıda bomboş. Yani gibi antrenmanlı şut praktisi yapar gibi yani.
Onlar riband toplamaya gitmiş.
Gitmiş
abi.
Gibi bir görüntü var. Gerçekten skandal yani. Bu seviyede o yani olmaması gereken bir görüntü. Gerçekten hani nahoş olan demiyorum. Rezillik yani. Hı hı. Şimdi bu o yüzden artık olay bence koçluğu falan geçtik abi yani Kokoşkov'un koçluğunu falan tartışacak durumda değiliz şu an. Ben geçen hafta zaten Kokoşkov'la devam edilmesi Kokoşkov'un test sezonunun bu olmadığını yani önümüzdeki sezon Kokoşkov'un gerçekten bir teste tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum.
Katılıyorum.
Çünkü daha yani Euroleague çağıyla daha yani o da tanımaya çalışıyor. Takım zaten onun kurmadığı bir takım. Bu çok bariz belli. Yani hani
Gerardini takımı bu.
Bu evet net bir şekilde Gerardini'nin oluşturduğu.
Ve çok fazla kumar var takımda yani olursa olursa
takım,
gibi.
Ya bunu Hamilton'la oynamamasından bile anlayabilirsin. Yani Hamilton'ın
tepki veriyor evet hoca yani bu.
Hani şimdi merak ediyor ya Fenerbahçeli arkadaşlar işte Hamilton'ı niye kullanmıyor? Niye kullanmıyor? Çünkü güvenmiyor ona. Çünkü belli ki kendi yapmak istediği bir transfer değildi. Hmm. Ve kullanmak istemiyor. Son maçlarda gene hani
bir
deniyor falan ama yani demek istediğim takımda böyle çok fazla oyuncu var. Yani aslında orada olmasından memnun değil ama eline kalmış ve oynatmaya mecbur olduğu birçok oyuncu var. O yüzden o da zorlanıyor yani. Çünkü yönetmesi çok zor bir takım abi. Gerçekten yani hani hem savunmada hem hücumda yani hakikaten yön vermek çok zor bu takıma. Yani planlama yapsam bile işte hani De Colo, Lorenzo, Gart ikilisi zaten baştan sona sorunlu bir ikili.
Perez geldi daha tabii şey
göremedik. Şimdi forvet hattına bakıyorsun. Ulanamaz, Dechampier,
Gerald,
Bartel. Yani elit seviyenin çok altında bir forvet rotasyonu. Yani demiyorum.
Ve bazıları ilk kez
sorun demiyorum bak. Hani elit seviyenin en az 3 gömlek aşağısında bir rotasyon bu yani. Abi yani Bartel falan Bayern'de oynayan ve böyle o 15. lig mücadelesi veren bir takımdan gelmiş bir oyuncuydu yani. Ve sen ondan şey bekliyorsun. Seviye atlamasını bekliyorsun. Yani kolay bir şey değil.
Melli değil. Yani öyle bir değil. Öyle bir şey yok. Yani Çin, kötü takımın iyi oyuncusu da değil.
Çin mellisi olur ancak yani.
Ki o da 5 numarada haftalardır ki aynı şey Jagiris maçının oynandığı haftada da gördüm ki hala 5 numarada daha iyi hissediyor daha kendini. Evet. Ama 5 numarada daha iyi hissettiği anlarda maç kopmuş oluyor. Garbage time'da oynanıyor. Tabii. Yani asli vazifesini yapamıyor. Şimdi Bartel'in pozisyon sevgisine göre mi Kokoškov şeyi seçecek? Lorenzo Brown, şimdi bir de şöyle bir şey var.
Yani Kokoškov'un kağıt üstünde istediği ya da yazdığı, yani not olarak muhtemelen önüne döktüğü, konu başlıkları belirlediği hiçbir şey olmuyor abi. Yani ne? Adam tempo istiyor, takım tempo yapamıyor. Yani hani geçiş oyunları lazım bu takıma. Geçiş oyunları oynayamıyor. Bobby'nin eline bakan bir Fenerbahçe'ye döndük. Bobby 37 yaşında yani. Tamam, Bobby sezonda bir iki maç kazandırır size.
Kazandırdı zaten.
Kazandırır.
Daha da ne yapacak yani?
Ama yani Bobby'den de gel kurtar. Giy şüphelerini, Batman ol diyemezsin yani Bobby'ye de yani. Yani Prime'ından çok uzak bir oyuncudan bahsediyoruz neticede. Şimdi hal böyle olunca yani tabii ki yalpalıyor takım ve yalpalamaktan da öte hatta bir çöküş yaşıyor şu an bayağı. Nando'nun durumu falan da onunla alakalı. Yani Nando da hala ben nereye geldim durumu söz konusu. Yani hocam sen de CSK'da değilsin artık yani. Onun bir şeyine var. Onun bir ayrımına var yani. Sana 20 yılda 18 kere F4 yapan, sürekli kollanan, sürekli böyle
ligi lider veya o seviyede bitiren.
İşte yani.
Ama 40, sonra Spalinus'un yendiği.
Yani 45 milyon euro bütçelerle oynayan, hani Corey Higgins'lerin olduğu, Teodosic'lerin olduğu, Rodriguez'lerin olduğu bir takımda değilsin hocam. Yani sen de artık hani öne çık.
Sorumluluk
çık yani. Çıkman lazım. Çünkü senden beklenen bu. Yani tamam, profili ona uygun değil. Yani yani Nando profil olarak baktığın zaman
taşıyamıyor abi. Biraz
Steph lider, Curry liderlik özellikleri, evet, olan bir oyuncu değil. Yani yanında daha farklı sert karakterlere ihtiyaç duyan, o yandayken, bitirici pozisyondayken verimli olan
gizli yıldız gibi oynamayı gizli daha yıldız çok seviyor. Yani takım lideri olmadan takımın yıldızı olmayı seven bir oyuncu aslında Nando De Colo.
Aynen öyle. Yani konuşmayı seven ya da böyle soyunma odası oyuncusu değil Nando. Yani zaten şey bir herif. Donuk ve böyle, evet, hani biraz böyle Trajan Langdon'a benziyor. Trajan Langdon da öyleydi. Yani böyle hani hatta lakabı da soğuk kanlı katil diyorlardı ya. Nando da o tipte.
Alaskalı katil.
Alaskalı katil. Yani Nando da öyle. Yani böyle çok takıma direkt böyle hani yumruğunu gösterip takımı etrafında toparlayıp böyle hani öyle bir sinerji yaratacak bir oyuncu değil. Ama
bunun avantajını mesela işte çok kılaçtır, çok soğukkanlıdır. Onları yaşıyoruz zaten. Yaşıyoruz. Yani Nando De Colo'nun bu arada ne olduğunu biliyoruz yani. Son dönemin en iyi skorerini aldı Fenerbahçe. O yüzden biraz beklentilerin yüksek olmasını
ama
anlıyorum.
Ama bu da değil yani. Bu kadar, bu kadar da değil, düşüşte, evet, olmaması gerekiyor. Nando'nun da yani çıkıp en azından takıma bir yönden liderlik etmesi gerekiyor yani. En azından ya. Nando standardında hücum performansı göstermesi gerekiyor. Tam çalışmıyor parçalar da. Yani yelkenleri de bu şekilde suya indirmemek gerekiyor yani.
Benim en çok canımı yakan şey, ya bunu söyleyeceğim. Ben parası varken Türk takımlarının Žalgiris'e üstünlük sağlayıp dengeli bir takım olduğunda Žalgiris'in bizim takımları tokatlamasından bıktım abi.
Abi Jakubovic'lerle falan oynuyorlar yani. Jakubovic 18 yaşında oyuncularla oynuyorlar yani.
Lekavicius, Thomas Volkap guard rotasyonunun Fenerbahçe ve Efes'e 20-30'luk yapması maçı beni çıldırtıyor. Gerçekten çıldırtıyor ya. Yani Thomas Volkap'ı hiç kimse almaz. Yani bu tabii ki basketbol kültürüyle ilgili bir şey. Yani onlar minimumdan maksimum elde ederler. Biz maksimumdan minimum elde ederiz. Yani kaynakları verimli kullanma konusunda felaket bir ülkeyiz zaten. Bunu biliyoruz da.
Evet.
Abi bari bu da olmasın. Ya daha şeyde ilk çeyrek bitti maç ya.
17-2. Fenerbahçe 7 dakikada 2 sayı bulabildi abi yani.
Yani Fenerbahçe ne kadar kötü olursa olsun, tamam bazı oyuncular Euroleague çaylağı, bazı oyuncular Euroleague topçusu, ama senin de elinde yani Veseli falan var yani, şey, kağıt üstünde rotasyonu söylüyorum. Nando De Colo var yani, bütçen, belli bir bütçen var senin abi. Şimdi baktığın zaman maça 17-2 başlıyorsun. İlk çeyrek maç bitti abi. Dedim bu maç bitti. Biraz sayı buldu. Hemen mola alındı. Fenerbahçe azıcık farkı kapattı. Yani böyle bir 6 sayı falan attı üst üste. Çat mola alındı. Ve fark sürekli korundu. En son zaten maç sonu benchlerle oynadılar. Hani kim daha uzaktan üçlük atar yarışına girdi maç sonunda. Gerald bir tane deniyor. İşte o uzun pas deniyoruz olmuyor. Hamilton uzun pası kaybediyor filan. Öbür tarafta 4-5 bas üstü şov yaparak köşeden şutu buluyorlar, sokamıyorlar filan. Yani bu benim bayağı canımı yakıyor. Jagiris'in tamam kabul ediyorum. Litvanya bir basketbol ülkesi filan da abi yani gidip de çöktük diye yani en dibi de görmeyelim ya. Yani ne sonuncu mu bitireceğiz bu ligi biz? Yani gidip Jagiris'ten 40 diyoruz. Olmaması lazım böyle şeylerin. Benim bunu, çok canım yanıyor.
Bunu normalleştirmemek lazım. Yani bu normalleştirilebilecek bir şey değil. Neticede yani nereden baksan Fenerbahçe'nin bütçesi Zalgiris'in bütçesinin en az 1.5-2 kat yukarısındadır yani şu an bile. Ki
yani ya bunda... sırf Veseli yok diye abi 40 yiyecekse bu takım oho.
Ha bir de yani. Şunu söyleyeyim. Veseli Nando ikilisinin zaten hani maaşı yıllık 6-7 milyon euro falan yani. Hani yani biraz daha üzerine çıkıp 10 milyon euroya Euroleague takımı olan takımlar var. Evet. Yani Asfel'in falan bütçesi ondan fazla değildir evet. Bence baktığın zaman.
Yani. Ve bir şey daha ekleyelim. Ulanovas gerçeğiyle de artık insanlar tanışsın. Ulanovas bu arkadaşlar. Yani öyle 15 sayı atamaz size. Ulanovas üzerine özel bir şekilde oyunlar kurgulamanız lazım. Efes'te de Fenerbahçe'de de benzer sorunlar görüyorum maç içerisinde. Bir bütünün parçası olarak iyi çalışan bir oyuncuyu ana role getirirsek daha iyi oynatabiliriz diye abi, düşünüyorlar. Ulanovas, öyle olmuyor abi.
Ulanovas işte. Kimin elindeydi?
İşte yani Yasikevçus'un. Bunu konuşmuştuk yani.
Dünyanın yani en hani direkt sistematik şekilde oyunu tamamıyla kendi zihninde
adım adım
planlayan, oynamaya çalışan yani zihnindekini sahada görmek isteyen koçunun elinde o haldeydi abi yani. Hani bayağı hani tabloda çizdiğini simetrik şekilde böyle hani sarkmadan görmek isteyen bir koçun elinde Ulanovas yani prime'ını yaptı.
Taraftarların takım kadrosunun kalitesi ve takım kimyasına ilişkin sorunlarla yüzleşmesi gerektiğini, takım mühendisinin kötü olduğunun farkına varması gerektiğini düşünüyorum. Ve burada şu soruyu yeniden soralım abi. Çok yükleniliyorlar Kokoşkov'a. Kötü yönetiyor diye.
Yönetiyor da hocam yani geçen hafta dedim işte sen adama yani böyle muhteşem bir kadro verdin de sorunsuz müthiş parçalar verdin de al hocam bizi Obradovic sonrasında F4 adayı yap dedin de yapmadı da mı yükleniyorsun?
Bir şey
yani.
De Guduric transferini de konuşacağız. Oraya da geleceğim ama şeye geleyim. Melih'in maç sonu bir degajı var.
O direkt tepki işte.
Orada Teodosic aklıma geldi. Teodosic'in de böyle degajları vardı.
Küfrü basıp ananı falan diye böyle hani peki, tepki degajı o.
O zaman ben Melih'e sormak istiyorum. Melih bu sene ne top oynuyor? Mil takım dahil.
Oynamıyor canım yani.
Abi. Yani ne top oynuyor? Melih kendisi ne top oynuyor ki? Ben tam istatistik...
Abi ona bakacak olursan Barış Ersek ne top oynuyordu da yani hani bütün şampiyonluklarda tweet atıyordu yani. Melih'in... Şampiyon olduk diye.
Havlu sallı. Yani. Şimdi Melih gençliğinden beri hatta çocukluğundan beri özellikle şut çalışan, şutu keskinleştirmek için hatta bazı dönemler sadece şut çalışan bir oyuncu olduğuna ilişkin bilgilerim var. Benim doğru olup olmadığını bilmiyorum ama en azından doğru olduğunu tahmin edebiliriz. Fundamental'ında en güçlü şeyi bilek olduğu için Melih'in. Abi 34'te 8 bu sene üçlükte Melih. %23'te atıyor.
Tabii ona bir de böyle Obradovic setleri de gelmiyor. Öyle asansör seti falan da
yani gelmiyor. Hareketli geliyor toplar veya doğrudan kendinin yaratmasını bekleniyor. Yani bir de Kokoşkov hocanın farkına yavaş yavaş varıyor sanırım. Türkiye'de hiçbir Türk oyuncu neredeyse fundamental tam gelmiyor abi ana takıma. Yani illa bir şeyi eksik, bir şeyi yarım. İyi yaptığı bazı şeyler var.
Abi Cedi bile bak çıktığı zaman Cedi'nin bile defektleri vardı. Yani Cedi ne zaman NBA'ye gitti? Ya da NBA'de neyi yaptı oldu yani kaldı. Toplu oyununu geliştirdi yani Cedi'yi hatırla.
Biraz
yani.
Ya ben çok geliştirmedi ama en azından işte biraz şey hustle veriyor. Bence en
hustle
çok
hustle veriyor zaten şey o vardı zaten oyununda. Ama mesela köşe şutlarını çok geliştirdi.
Yani.
Toplu drive'ını geliştirdi. Yani demek istediğim Cedi Euroleague'de F4 seviyesinde oynarken bile zaaflıları olan bir oyuncuydu yani.
F4 seviyesinde bir oyuncu olduğunu kabul düşünmüyordum zaten.
Hayır, anlamında söylüyorum. F4 takım, mücadelesi veriyordu
Takım playoff oynamıştı. Evet.
Oradayken bile Cedi'nin sorunları vardı yani.
Şimdi Guduric geldi. Birazcık da Guduric'i konuşalım Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'de de işler pek parlak durumda değil tabii ki ama Guduric ne kadar etki eder? Ben önce şunu söyleyeceğim. Guduric'in iyi oyuncu olduğunu biliyoruz. Özelliklerini tabii senden dinleyeceğiz Orçun ama 3 senelik kontratında bir konuşalım. Özellikle yani Guduric 3 sene alınacak bir oyuncu mu sorusunu da sormak istiyorum. Ama tabii önce Guduric ne işe yarar? Zaten Fenerbahçeli oyuncu taraftarlar izledi ama bu takıma ne katabilir, ne eksiğini giderebilir, hangi deliği kapatabilir Guduric?
Ya şimdi Guduric bir kere bu takımın ihtiyacı olan tarzda bir transfer, onun adını koyalım. Bence hatta bu sezon nezdinde yapılmış en iyi transfer olabilir yani. Çok
olabilir.
Açık ara yani Guduric. Hakikaten bu takımın çok net ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda bir oyuncu. Bir kere toplu ve topsuz oyunu olan bir oyuncu. Yani bu çok önemli. Bu takımda çünkü hem toplu oyunu iyi olan ama topsuz oyunu kötü olan ya da topsuz oyunu iyi olan ya da toplu oyunda olmayan isimlerden kuruldu. Yani böyle iki tarafı da oynayabilen oyuncu sayısı çok az. Aynı şekilde hücumu iyi oynayan ama savunmada kötü olan birçok oyuncu da var. Şimdi Guduric bir kere zaten size'lı bir oyuncu. Yani
pozisyonuna göre.
Oynadığı pozisyona göre yani fizik olarak büyük bir oyuncu. Şimdi bu birinci avantajı. Size savunmada etki edecek bir oyuncu. Yani şu an Fenerbahçe'nin berbat olan arka alan backcourt savunmasına ve yani kanat savunmasına bir kere orada en azından hasıl verebilecek bir isim. Yani 1-2-3 savunur Guduric.
Savunur.
Yani Euroleague'de karşısına kalamayacağı kısa pek yok yani.
Yani Mike James'in falan kalamaz yani. Yani de yani
iyi Shane Larkin'in karşısında kalamaz. Yani.
Yoksa ama bir numaranın karşısında olağanüstü uçan kaçan bir numara değilse tabii koyarsınız. Tabii
yani. Koyar yani. Rudy'nin de karşısında kalır. İşte yani Sulukas'ın da karşısında kalır. Yani kalır. O tarz oyuncuların karşısında rahat kalır Guduric. Şimdi bu bir avantaj. İkincisi Guduric için dediğim gibi yani hem toplu hem topsuz oyunu olduğu için bir kere ceza şutu üçtörü olarak kullanabileceğiniz artı toplu oyunda da yani al topu yönet ve oyna, birebir oyna diyebileceğim bir oyuncu. Geçiş oyunlarını da oynar Guduric. Şimdi bunlar paketinde var. Bunları yapabilecek bir oyuncu. O yüzden önemli. Ha ama bana sorarsan 3 yıllık kontrat verilebilir mi? Aldığı maaşa bakar diyeyim. Çünkü Guduric şimdi diğer isimleri düşününce yani Tom Hertel falan düşünüyordu. Şimdi
aman topu abi. Yani.
Bak Tom Hertel düşünüyor. Şimdi Tom Örtel'in...
O abi el bombası atmak olur tabii takıma.
Şimdi yani her ne kadar biz bak Yesi Örtel'i bile dize getirmiş, yola getirmiş dediysek de şimdi sezonun ortaları geldi. Yesi...
Bench'e gönderdi abi.
Artık şey biraz böyle umudu kesmiş ve takımda istemiyor durumunda. O yüzden elden çıkarmaya çalışıyorlar Örtel'i. Şimdi Fenerbahçe'nin Örtel'le görüştüğünü ve Örtel'in Fenerbahçe'ye gelmek istediğini biliyoruz. Çünkü Örtel İstanbul'u çok seviyor. Hı hı. Bu yani bilinen bir şey. İyi ki ben şöyle diyeyim. Guduric oldu ve Örtel olmadı.
Böyle bakacaksak kesinlikle.
İyi ki bak iyi ki. Çünkü şimdi Örtel gelseydi bir de kontratıyla beraber gelecekti. Onun Barcelona ile imzaladığı bir garanti kontratı var. Yani 3 yıla yakın bir kontrat o. Hani bu yıl artı 2 yıl daha. Şimdi bayağı elini kolunu bağlardı Fenerbahçe'nin. Şimdi Guduric yani maaş olarak da anladığım kadarıyla ilk istediği seviyelerden aşağıya çekti maaşını. Tamam dedi. Öyle oldu yani transfer. Ya iyi niyetli de bir oyuncu. Takımı da biliyor. Yani yüksek seviyelerde de oynadı. Yani bu takımın öyle bir isme de ihtiyacı var. Yani yoğunluk görmüş.
Mental açıdan.
Yani Obradovic sistemlerinde oynamış ve hani sürekli %100'ünü isteyen koçlarla çalıştığı için hani zirve mücadelesi yapmış takımlarda da bulunması avantaj. Yani bu takıma mental olarak da bir şeyler katabilir yani. Hani o yüzden iyi bir transfer olarak görüyorum ben. Ha ama yani önümüzdeki yıl için gene de şunu söyleyebilirim çok rahat. Yani bu takıma bakınca abi takımda kalacak 3-4 isimden yani Kokoşkov'un kalsın diyeceği 3-4 isimden birisi olur Guduric.
Ben şöyle bir ek yapayım. Guduric geldiğinde mesela Fenerbahçe'de birkaç tane maç kurtarmışlığı var. Son çeyreklerde bir Maccabi maçı falan hatırlıyorum mesela ben.
Bogdanovic olsun gözüyle bakıldığı için insanların olağanüstü beklentilere girdiği bir oyuncuydu. Öyle değil abi yani. Abi
Bogdanovic kaç tane Bogdanovic çıkıyor yani? Yani
Avrupa kaç tane Bogdanovic yetiştirebiliyor ki Fenerbahçe her çektiği oyuncu Bogdanovic olsun? Öyle değil ama bir alt seviyede baktığınızda yani size gidip OAKA'daki deplasmanda 20-30 atıp maç kazandırmaz belki ama.
Yani Bogdanovic 80 milyon kazanıyor yani NBA'de öyle değil evet. Yani.
Milwaukee'ye gitmedi, Atlanta'ya gitti ve ilk 5 çıkacak muhtemelen. Trey Young'la. Onun bir alt seviyesi olarak incelediğinizde senin söylediğin özelliklerin hepsini taşıdığını yani söyleyebilirim. Zaten sana sonuna kadar katılıyorum. Ve şu önemli olacak Fenerbahçe için. Mevcut oyunculardan da bir kere daha kaliteli oyuncu olduğunun altını çizelim. Bu net yani. Her oyuncudan aşağı yukarı daha kaliteli olacak. Nando Veseli'yi kenara koyarsak Fenerbahçe'nin 3. en iyi oyuncusu olabilir Gudur için. Rating olarak hani yüz üstünden evet. Numaralandırma bir rating veriyorsak olacak. Sadece şuna takıldım ben. Hani Guduric'le 3 sene kontrat imzalamak Fenerbahçe'nin acaba gelecek sezonlarda da seviyeyi buralarda tutacağız mesajı vermesi miydi taraftara diye düşündüm. Bu soruyu yanıtlamak için şimdilik biraz erken olduğunu düşünüyorum.
Erken yani.
Guduric'in gelecek senenin yapılandırmasında kaçıncı sırada olacağını bilmediğimiz için henüz. O yüzden pek haksızlık yapmayayım yönetime. Ama şunu söyleyelim.
Guduric iyi bir parça yani.
Çok iyi bir ekleme. Yani Guduric'in
sil baştan yapsan da yani
kullanırsın. Evet.
Kullanabileceğim evet. Bir isim. Yan parça olarak istersin Guduric'i.
Ben de onu diyecektim. Yani takımı sil baştan yapsan dahi Guduric kalsın abi. Ben bundan faydalanırım diyebileceğim bir oyuncu. Ve ball handler özelliklerinin de olması. Yani asli vazifesi o değil ama yani bir Bruno Simon kadar kanattan oyun kurabilen bir oyuncu değil ama o alana da destek verebilecek bir oyuncu olması bence çok kritik. Çünkü Fenerbahçe'nin Perez dışında
Böyle bir oyuncusu da yok. Ben şimdi oraya geleceğim. Madem böyle bir opsiyonu vardı Fenerbahçe'nin yani böyle NBA'den düşen bir oyuncuyu alabilecek durumdaydı. Abi niye gittiler Perez'i aldılar o zaman? Yani
bence de.
O da şimdi orası da şişmiş oldu mesela.
Evet, bu hakkını, orası da çorba oldu şu an şimdi, biraz sanki.
O hakkını yani git o zaman forvetten yana kullan. Yani bir guard bir forvet almış ol. Takım çeşitliliğini arttırmış ol. Yani neden iki tane guard transferi yaptın o zaman? Hem Perez hem Guduric. Yani madem Guduric'i alabilecek durumdasın.
Yani Guduric'i forvette kullanacak muhtemelen.
Abi Guduric ama yani sonuçta 4 oynamaz Guduric.
4 oynamaz. 2-3 oynar evet.
Yani sonuçta Ulanovas değil yani.
Evet.
Dechampierre de değil.
Yok yani. O zaman Ulanovas Bartel meselesi böyle devam edecek sana.
Onu diyorum kadar. Yani o zaman oraya gene bu minvalde yani tabii Perez kadar ucuza bir oyuncu kapatamayabilirsin. Ama hani en azından kullanabileceğin tarzda bir oyuncuyu transfer edebilirdin yani.
Katılıyorum ama şuradan da hakkını vereyim. En azından ekleme yaptı abi takım. Yani Fenerbahçe yönetimi en azından bir ekleme yaptı. Hepsini yapamadığını yaptı.
Zaruri. Yani. Ama zaten biz onu söylemiştik yani.
Fenerbahçe saklıyor sanki bütçe gibi.
Evet yani bir atımlık kurşunu yani sezonun gidişatına göre bir kenarda bekletilen ufak bir transfer bütçesi var diyorduk zaten. Yani bu bence akıllıcı da bir şey bu arada. Hani
evet.
Bu önemli.
Marco Guduric transferini dip çizgi ekibi beğenmiştir.
Beğendi ama neleri değiştirir? Yani totalde çok bir şey değiştirmez yani.
Değiştirmez ama en azından sahada bazen Fenerbahçeli oyuncular sahaya çıktıklarında şunu diyorum ya alınmasınlar. Muhtemelen taraftarlar da bunu diyor. Böyle basketbolcu olunmaz diyesim geliyor yani. Sahada basketbolcu duruşu sergilemeyen oyuncular görüyoruz bazen.
Bu Nando için de geçerli, evet. Veseli için de geçerli ki bunlar yani Avrupa'nın en çok para kazanan isimleri, en çok maaşı olan oyuncularından. Yani onlar için bile geçerli. Hani Lorenzo çok eleştiriyor ya Lorenzo. Abi Lorenzo ne kadar maaş alıyor?
Evet.
Yani 3-4 katını alıyor Veseli Nando. Şimdi evet. Lorenzo'ya gelene kadar
tabii.
Lorenzo zaten ne oynadığı belli olan ve hemen hemen
aşağı yukarı yani, benzer şeyi oynamaya çalışıyor Lorenzo. Çalışıyor.
Çalışıyor
ama
yani.
Ama yapı hani, farklı. Yapa beceremiyor o yüzden.
Hani
ha ben çok beğenmiyorum Lorenzo'yu da bütçeye baktığında yok, çok demek yer istedim, kaplamıyor.
Yani 15 maç sonunda baktığın zaman Lorenzo biz Lorenzo'dan şu kadar bekliyorduk da onun 4 kat altında verdi diyebileceğim bir performans göstermiyor yani.
4'te 1 diyemeyiz evet kesinlikle.
Diyemezsin yani.
Asıl tabii şimdi Lorenzo'nun oyun kurmasını falan bekleyenler olabilir de onu beklemediğimiz için biz Lorenzo.
Ama Nando için dersin bunu.
Abi Nando için biraz daha takıma ağırlık yani, koymasını bekliyorsun yani. O süper yıldız etkisini görmek istiyorsun. Yani şey gibi oynuyor Nando. NBA'de playoff'a girmesi imkansız olan 15. sırada bitirecek. Mesela Cleveland'ın yıldızı gibi oynuyor. Takılıyor sahada.
Evet.
Yani Kevin Love'ın vardır böyle oyları mesela. Sahada takılır bazen böyle. Şut çeker filan birkaç tane 10 metreden. Şut atar. Evet. Çeker diyorum. O şut atar. Sonra sakatlanır geri gelir. Yani Nando biraz böyle yarı emeklilik modunda oynamaya başlayınca insanlar üzülüyor haklı olarak. Tamam Nando yaşlandı da 35 değil ya. Daha oynar yani Nando'nun evet. Daha var birkaç senesi daha.
Bir de yani Lorenzo Brown zaten oyun kurabilen bir guard olsa zaten başka bir seviyenin oyuncusu yani.
İşte eğer Alex Perez sakatlığı uzun sürerse Goodrich o eksikliği de giderir. Kısmen giderir ama şey değil yani Goodrich'in üstünde o yük binerse o da su kaynatır. Tabii. O destekleyici rolde olacak. Ceza şutunu sokacak köşelerden.
İyi savunma yapacak.
Yani belki yani. Jarrell'i kadar iyi bir şutör değil ama daha istikrarlı yapacak. Yani Fenerbahçe'deki sorun şu. Deshaun Pierre'in son haftalarda kazandığı istikrar hariç hemen hemen hiçbir oyuncusu istikrarlı performans sergilemiyor. Tabanını görüyoruz, vasatını görüyoruz, iyisini görüyoruz, kötüsünü görüyoruz.
Ben şunu söyleyeyim.
Guduric biraz daha istikrar katacak bence.
Yani Kokoşkov üzerine söyleyeyim. Kokoşkov sezon sonu muhtemelen Nando'dan falan çıkmak isteyecek.
Bence
yani,
de.
Yani Nando'dan sözleşmesinden çıkmak isteyecek. Veseli'den bile çıkmak isteyebilir yani.
Mümkün. Yani Nando kesin de Veseli konusunda emin değilim. Evet.
O yüzden hani Guduric kalır bu takımda öyle diyeyim yani.
Bana da öyle geliyor. Yani Guduric'in Kokoşkov'a sorularak alındığını düşünüyorum. Sadece takımın hedefleri açısından ne olacağına ilişkin bir soru işareti doğdu aklımda ama çok haksız yani olduğunu düşündüğüm için vazgeçtim o sorudan.
Hatta kalacak bir iki isimden biri olur yani öyle diyeyim. Yani
evet işte. Gelecek hafta artık kolay maç zor maç ayrımına girmiyorum. Ne yaparız ne ederiz diye de sormaktan korkuyorum. Sadece şeyleri söyleyeyim yani Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı
çift
var.
Çift maç haftası değil mi genelde?
Yok tek. Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı var. Efes'te Barcelona ile oynayacak. Hayırlı olsundan başka bir şey içimden gelmiyor abi. Senin varsa son notunu alayım. Allah hayırlısı versin. Kısmet.
Ya son 10 maçın kaçını kazandık Togan ya? 1 mi?
Abi.
10 maçın 1'ini mi kazandık?
2. Efes 5'te 1, işte Fener'de 8'de 1. Son Euroleague'deki toplam son 10 maçımızın 1'ini filan. Ha bir de şey, Asfer maçı var. 2-3 filan. 2-3 tane maç kazandık abi. Yani Asfer, Kızılyıldız, Zenit galiba.
Durum ortada yani. Evet. Hani, durum ortada o yüzden ben de kazanırlar ya da kaybederler diye bir şey
diyemiyoruz. Her şey olabilir.
Çünkü pek hoş
değil durum.
Şeyler olmuyor.
Evet.
Bunda dediğin gibi ama yani takımların geçen sezon lig oynamasının çok büyük etkisi var.
Var. Bence. Yani o yüzden federasyonun da sorumlu olduğunu düşünüyorum.
Abi İspanyol takımları boşuna çatır çatır gelip oynamıyorlar yani.
Evet.
Valencia'sından Baskonya'sına
evet.
Çatır çatır rahat rahat gelip Real deplasmanından gelip Efes'i gelip burada yenmiyor.
Evet yani. Ki Real de toparladı ama Randolph sol aşil gittiği için geçmiş olsun diyelim ona da yani oynayamayacak. Ama onun dışında yani İspanya Ligi'nin oynanmasıyla Türkiye Ligi'nin oynanmaması arasındaki farkı görüyoruz arkadaşlar. Diyeyim ben son not olarak. O zaman bitiriyorum.
Bitir. Çok bile konuştuk.
Değerli arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. NBA bölümü yapmaya çalışacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla.
İyi haftalar herkese.